Tanrı gerçekti. O dürüst Tanrı'dır. Siz bebeğin gerçek olan, gerçek Tanrı'ya inanıyoruz ve böylece imanımız da yaşam var ve imanımız yetkindir. Tanrı hiç yalan konuşmaz. Biz Kutsal Kitaba baktığımız zaman, Yaratılış 1. bölüme baktığımız zaman ne diyor? Tanrı'nın ağzından çıkan söz gerçekleşiyor. Yani o ne söylediyse o gibi oluyor. Yani Yaratılış 1. bölüme baktığımız zaman biz Tanrı'ya gerçekten inanabilmeliyiz. Tanrı konuşuyor ve mutlaka bu yerine gelir. Tanrı söylüyor, mutlaka yerine gelir. Ondan sonra Tanrı her şey iyi olduğunu gördü diyor. Yani böylece Tanrı ne söylediyse bunu mutlaka yerine getirir. Hiç yalan konuşmaz. Mutlaka gerçekleştirir. Zarar olsa da kendi söylediği sözü mutlaka yerine getiren Tanrı'dır. Dolayısıyla bugün siz ve ben gerçek Tanrı'ya inanan kusurlarız. İnsanın dünyası nasıl bir yer? Biz çocukken mesela gördüğümüz zaman, ben mesela çocukken çocuklar okulda başka insanların kullandığı kalem kullanılmış bir kelime kalem mesela çalırsa da hırsız olarak mesela başka çocuklar tarafından dışlanıyor ve alay ediliyor ve mahallede insanlar tarafından sürekli eleştiriliyor ve dedikodu oluyor. Çok utançlı bir şey ama yani bugünlerde nasıl oluyor? Gerçekten dünya çok hızlı şekilde değişiyor. Çok değişti, değil mi? Hırsızlık yapmaktan hiç utanmıyor. Bir kültür oluyor. Başka insanlar biliyorsa biraz pişmanlık duyuyor ama başka insanlar bilmiyorsa hiç utançlık duymuyor. Mesela yani kardeş abi ve kardeşi birlikte hırsızlık yapıyor. Ya da anne baba ve çocuğu birlikte hırsızlık yapıyor. Yine de utanmıyor. Bu ne kadar çok korkunç bir durum, değil mi? Çocuklar neyi görüyor ve kardeşler neyi öğreniyorlar? Dünya hepsi birbirini kandırıyor. Her yerde yalan var. Dolayısıyla biz bu dünyada yaşadığımız sürece sürekli kandırılıyoruz. O yüzden insanlar niçin rahatsız oluyor ve çünkü sürekli kandırıyorlar insan. Pastorun hayatı mesela niçin acı çekiyorlar pastor? Çünkü pastorlar arasında da böyle laf var. Göğüs sanki kül gibi. Çünkü kilise elemanlar tarafından kandırılıyor. Bizim kilise üyeleri mesela sayısı çok ama aslında kilise ibadetine katılanlar azdır. Çünkü insanlar mesela söz veriyor. Ben kiliseye geleceğim diye kayıt oluyor, ders alıyor ama sonra değişiyor. Ben gerçekten 10 yıllardır pastörlük yaparken sürekli kandırılıyordum. Ne zaman beni kandıracak, ne zaman bana acı verecek diye her zaman gerginlik içinde. O yüzden bazı insanlar mesela elbise alıp veriyor ve bana iyi davranıyor. Eşim de çok seviniyor. Ama ben diyorum ki ne zaman ne olacağını bilmiyor. Eşim diyor ki o kişi değişmeyecek diyor ama sonra baktığım zaman değişiyor. Sanki neye benziyor? Mesela limanda büyük bir demir yani bar gemi geliyor ve oraya bağlayıp sabit oluyor. Ama iyice bağlamayınca gevşek oluyor ve suya çok uzak uzaklaşıyor limandan. Limandan akıp gidiyor, uzaklaşıyor. Kusa kitapta da aynısını yazıyor mesela. Yani dikkat edin diyor. Akıntıya kapılıp gidebilir diye. Yani dikkat edin diye Kusa kitap yazıyor. Siz mesela buraya geleli az zaman olabilirsiniz. Ama ben limandaki bir o demir gibi sabit olduğum için gelip gidenler çok görüyorum. Bazı insanlar iman bağı bağlıyor ama gevşek oluyor ve akıntıya kapılıp sürükleniyorlar. Mesela pastor, diakoslar, kilise görevliler, onlar hepsi Tanrı'nın önünde vaat verdi, söz verdi. Ondan sonra ilan ettiler ama sözünü tutmuyorlar. Gerçekten bazen boşluk hissediyorum bile. O yüzden bütün hayat boyunca bunu görerek yaşıyorum. Böyle yani görerek bak yaşıyorum. Ne kadar bu çok üzücü bir şey. Yani hayal edemeyeceksiniz. O yüzden kendiler söz tutmuyor. Ondan sonra onların ruhu ne kadar bozulmakta olduğunu bilmiyorlar. Hepsi söz veriyor, ondan sonra tutmuyor. Çiğniyor. Biz gerçekten zararlı olsa da söz tutmak lazım. İman derken ne demek oluyor? İman ederek beklemek ya da istemek anlamına geliyor. Bir şeye bakmak oluyor. İman derken bir şeye bakmak. Bir şeye bakmak ya da beklemek. Dolayısıyla yukarıya bakıyor, iman ederek bakıyorsunuz mesela. Ya da bekliyorsunuz. Beklemek oluyor. İman derken beklemek oluyor. İman ederek beklemek lazım ama böyle yapamıyor. Sevgi derken uzun zamandır beklemektir. Tanrı ilk ve son olduğunu söylüyor. İlk ve son o o hiç kusursuz Tanrı'dır. Başlangıçtan önce söylediyse sonsuza kadar bunu yerine getiren Tanrı'dır. Mutlaka yerine getirir. Dolayısıyla biz beklememiz lazım. Tanrı bize bağır ettiyse bunu beklemek lazım. Duamızı işiteceğini söz verdiyse beklemek lazım. Ama insanlar beklemiyorlar. Sonuna kadar beklemek lazım. Beklemek lazım, bakmak lazım. Ama ne kadar çok değişiyorlar. İsa Mesih İskalyot Yahuda'ya bu kişi keşke doğmasaydı daha iyi olurdu diye söylediği gibi o henüz İsa Mesih'in öğrencisiyken onun hakkında önceden bildirildi. Anne babası varken nasıl doğmayabilir? Yani anne babasının annesinin karnından lanetlenmiş olduğunu Kusa kitap anlatıyor. O yüzden Rab İsa bugün bize aynısını söylüyor. Sen şimdi çok gayret ediyorsunuz. Adımı çağırıyorsunuz ama sen benden ayrılacaksınız. Sen değişeceksiniz. Belki İsa Mesih, belki Rab önceden bilebilir. Biraz sonra İsa Mesih söylediği gibi gerçekten o kişi hakkında söylediği gibi ayrılabilir. O yüzden Tanrı Davut hakkında ne dedi? Ben Davut'a bakıyorum. Ben ondan hoşnutum diye. Tanrı yani kimden hoşnut olduğunu sürekli arıyor. Hangi kişi bana daha çok uygun diye Tanrı sürekli bakıyor. Bugünlerdeki insanlar çok kolayca değişiyor. Tanrı yani bedensel bir doğruluğu istemiyor. Bir tane doğru kişi olsaydı İsa Mesih ölmeyebilirdi. Ama ne dedi? Doğru kişi hiç yoktur dedi. Bedensel olarak kimse Tanrı'yı hoşnut edemez. Hoşnut edemez ve bedendeki düşünce Tanrı'ya düşmandır diye kutsal kitap defalarca anlatıyor. Beden olarak Tanrı kimseyi beklemiyor diyor. Yani beden olarak kimse Tanrı'nın egemenliğini miras olarak alamaz diyor. Oysa sadece imana sahip olmak lazım ki Tanrı onu doğru sayacak. Oysa Tanrı bize iman verdi. Ama bu imanı tutarak beklemek lazım ki beklemek lazımken hiç bekleyemiyor. Yani imanı tutup beklemek lazım ama bekleyemiyor. Bekleyemiyor. O yüzden ne kadar çok üzüntülü bir şey. Çok üzülüyorum. Neden böyle? Dünya kültürü böyle. Efesliler 2:1'den itibaren ne diyor? Sen dünyadayken dünya geleneklerine göre yaşadınız diyor. Dünyanın kültürü nedir? Havadaki hükümdarının egemeni olan İblis'in ardından gitti diyor. Şimdi itaat etmeyen insanlar arasında çalışan Lut'tur diyor. Yani insanın tarih nasıldı? Adem'e Tanrı sordu. Sana yeme dedim. Yersen öleceksin dedim. Ama kim yani bunu senin yemeni sağladın diyor. O zaman Adem dedi ki senin verdiğin kadın bana verdi. Oysa ben onu yedim dedi. Yani insan tarihine baktığımız zaman en yakın bir kişiye kandırıyor. Senin verdiğin o kadın beni kandırdı. Beni yoldan saptırdı diyor. En yakın bir kendi bedenden çıkmış olan o kadın tarafından, birlikte olan o kadın tarafından kandırılmış. Ondan sonra o kadına sordu ki kim seni kandırdı? Kadın dedi ki İblis. Yani yılan beni kandırdı dedi. Yılan beni kandırdı. O zaman şimdi artık sen yılanla düşman olacaksın. Yılan da sana düşman olacak. Bütün hayat boyunca öyle olacak dedi. Dolayısıyla bütün ayırtma, kandırma, yalan kaynağı nedir? İblis olduğunu iyice anlayabiliriz. Oysa siz ve ben kandırmak nedir? Kutsal kitaba baktığımız zaman günah işleyenler İblis'e ait diyor. İblis ilk baştan günah işleyendir diyor. Kutsal kitap açıkça 1. Yuhanna 3:8'de anlatıyor. İblis yalan konuşandır diyor. Yani kandırandır diyor. Aldatıcıdır diyor. Yani yalancıdır. Kendisi yalan konuşuyorsa mesela ben mutlaka söz veriyorum dedikten sonra yalan konuşacağını yani önceden düşünerek mesela yani söylüyor. Mesela önce tatlı bir söz söylemeye çalışıyor. Ondan sonra bu İblis'e ait olmuş oluyor. Yani İblis'in sözünü işitip hareket etmiş oluyor. İskariot Yahuda Rabbin önünde ne kadar Rabbin yanında birlikteydi. İskariot Yahuda çok önemli iş görev yapıyordu. Ama ne diyor? İskariot Yahuda'nın yüreğinde İsa'yı satma düşüncesi vardı. İblis bunu verdi diyor. Yuhanna 13:23'te de diyor. Yani İblis İsa'yı satacağım diye düşünce verdikten sonra artık İskariot Yahuda bu düşünceden kurtulmuyor. Ondan sonra İskariot Yahuda ey Rabbi diye İsa'yla öpmeye çalıştı. ama İblis'in sözüne göre hareket etti. Bugün sizin hareketiniz gerçekten kimin sözüyle yani hareket ediyorsunuz? Kimden buyruk aldınız? Kimden emir alıp hareket ediyorsunuz? İyice bakınız. Gerçekten ben geçen 50 yıldır ya da 60 yıldır pastörlük yaparak burada iken birçok insanlarla birlikteydim ve birçok insanlar benden ayrıldılar ve onların yalan konuştuklarını yani yüzlerce insan, on binlerce insanlar yalan konuştuğunu gördüm. Ondan sonra ben sürekli bir gün benim önünde yalan konuşacaktır diye düşündükten sonra ama yani inanmaya çalışıyordum. Zorla gülüyordum. Ben de Rabbin önünde eğer bir şey söylersem Rabben çok gayret ettim. Dünya kandırıyor. Yani dünya kandırdığını gördüğümü sadece itiraf etmek zorundayım. İman derken yani bu şekilde olmaz. Tanrı dürüst bir tanrıdır. Bizim tanrımız çok dürüst. Dolayısıyla İsa Mesih öğrencilerine dedi ki ben şimdi artık yakalanacağım ve insanlar tarafından götürüleceğim. O zaman hepiniz beni terk edeceksiniz. Petrus dedi ki Rab herkes seni terk edebilir ama ben hiç terk etmeyeceğim. İsa Mesih ona dedi ki sen beni terk etmeyecek misiniz? Ben doğrusunu söylüyorum. Bugün horoz ötmeden önce beni 3 kere inkar edeceksiniz. Sabah horoz derken mesela biz İsa'ya inanmadığımız zaman yabancıyken yani imansız kişiyken mesela kurban sunuyoruz hatalarımıza değil mi? O zaman ayın ikinci gününde mesela ata öldüyse mesela ayın birinci gün kurban sunma günü oluyor. Yani o yaşarken. Mesela horoz ötünce gün değişiyor. Yani horoz ötünce bugün değil yarın oluyor. Yani ölmüş bir gün oluyor. O zaman yani atası da mesela ayrılıyor, gidiyor. O yüzden yani horoz ötmeden önce kurban sunmak gerekiyor. Yani horoz ötmeden derken yarın gelmeden önce anlamına geliyor. Yani yarın derken güneş doğuyor ve tekrar insanlar hareket ediyor. Ama Rab gecede yani ansızın gün değişiyor. Dün bugün oluyor. Yani gündüz de gecede yani gece. O an yarın gelmeden önce sen beni 3 kere inkar edeceksin dedi. Bu sadece Petrus'a söylemedi. Petrus için yani geçerli değil. Bütün insanlığa söylemiş oluyor. Petrus mesela Kayaba'nın evin avlusunda mesela İsa Mesih yakalanıp sorgulandığı zaman yani biri Petrus'a soru sordu. Sen İsa'yla birlikteydin. Hayır ben yani onunla birlikte değildim. Başka insan ona gelip yine soruyor. Sen İsa'nın yandaşısınız. İsa'yla birlikteydiniz dedi. Hayır olmaz ben asla onunla birlikte değildim dedi. Üçüncü kere başka bir kişi ona gelip sen Nasrani İsa Mesih ile birlikteydin diye söyledi. Yani o çağda Nasrani İsa derken çok yani aşağılama söz oluyor. Çünkü peygamberler hiç Nasra kentinden bahsetmemiş. Yani ihmal etmiş bir kent oluyor. O yüzden o kente ne kadar akıllı kişi varsa da ihmal edilmek zorunda. Çünkü Nasra'da ne iyi bir şey olabilir diye söyleyebilir. Çok yani insanlar ihmal ettiler. o İsa'yla sen birlikteydin diye, yani sol soldu. O zaman Petrus yani lanet okuyor. Kim o? Ben yani onu tanımıyorum diye lanet diyerek İsa Mesih'i inkar etti diye kutsal kitapta yazılıyor. Ondan sonra horoz öttü diyor. Oysa Petrus horoz öttüğünü işittiğince çok şaşırdı ve İsa Mesih'in sözünü hatırladı ve ondan sonra İsa'ya baktı ve İsa da yani bağlanıp Petrus'a bakıyordu ve iki kişi birbirine baktı ve Petrus çok ağladı. Kutsal kitapta yazılmıyor, başka kitaplarda şöyle diyor. Mesela Petrus o gün çok yani çok şok almış. O yüzden kendisi ölürken, çarmıhta ölürken ters bir yani aşağı tarafa böyle ters bir tarafa mesela çarmıha asılarak ölmüş. Bütün hayat boyunca kendisi pişman olmuş. Bugün siz bebeğin ne kadar çok uzun zamandır yaşayarak İsa Mesih'i inkar ediyoruz. Kendisi imanlı olduğunu açıkça söylemek gerekiyor ama Rabbin gün meşgulsa, mesela tüyüm varsa, başka toprak varsa, evet bugün ibadet yapmam lazım ama nereye gidiyorsunuz derse, ben bütün yıldır ibadet yapmaya kiliseye gidiyorum ama bugün bir gün mesela katılmayabilirim diyor. Yani ibadet derken ne demek oluyor? Tanrı'yla görüşmek, Tanrı'yla yakın bir yerde öpüşmek anlamına geliyor. Tanrı'yla görüşmeyi gerçekten isteyerek, özleyerek beklemek lazım. Gerçekten Tanrı'yla görüşmek istemesi gerekirken şimdi sizin yüreğinizde yani inkar ediyorsunuz. Mutlaka Rabbin gün burada olmak mı lazım yani diye. Ve şunu yaparken de nasıl yapıyorlar? İsa'ya inanmadığımız zaman geçmişte mesela Budist rahipler bütün evlere dolaşarak mesela yiyecek bir şey istiyor. Ufacık yani o günlerde çok fakirdi ama mesela pilav veriyordu ve o zaman kovaya böyle yani alıp gidiyorlar. Ama İsa Mesih'e inananlar yani Budist rahipler bunu yani parasız olduğu için bunu yapmıyorlar. Sadece bu eğitim, bir terbiye oluyor. Böyle insanlara dolaşarak insanların yüreğinde ne olduğunu öğreniyorlar. Dünya böyle olduğunu öğreniyorlar. Bu sıkıntılı dünyayı öğrenme için bunu yapıyorlar. Ama İsa'ya inananlar, biz İsa'ya inanıyorum diyerek kovuyor. Ama onlar İsa'ya inanıyor diye küfür etmiyorlar. Esenlikle kal diyerek iyice selam söyleyerek başka yere gidiyor. Biz gerçekten Rabbin önünde şunu yaptığımız zaman mecburiyetten yapıyorlar. Şimdi sanki o Budist rahiplere çok benziyor değil mi? Yani sınırlar için sepet dolaşırken mesela mecburiyetten sanki dilencilere veriyormuş gibi yani yapıyorsunuz değil mi? O senin için kanını döktü. Sana canını verdi. Siz ne yapıyorsunuz ama? Ne kadar cimrilik yapıyorsunuz? Ben seni tanımıyorum diye. Yandaki insanlara mesela gösterme için. Yani çünkü yani sunum sepetine vermeyince utanıyorsunuz. O yüzden yani parayı koyuyor ama gerçekten Rab için, Rabbi düşünerek, Rabbi severek sunumlar veren ne kadar çok var. Gerçekten Rab için onu yapıyor musunuz? O yüzden kutsal kitap ne diyor? sunular önceden beklemesi lazım ki bu zorunlu olarak yapmamış oluyor. Yani zorunlu ya da cimri şekilde yapmasın diyor. Tanrı bunu kabul etmez diye. Kutsal kitap açıkça söylüyor. Siz şimdi sunu saatinde ne kadar Rabbi inkar ediyorsunuz. Ben kiliseye gelerek çok çalışarak emek veririm. Şimdi para kazan buraya veriyorum. Bu olmaz diye. Bazı insanlarda mesela yani onlarlık almayan, şunu almayan kilise varsa çok seviniyor. Yani bu pastorun sözü de. Rab bunu söyledi. Ayrık sunusu olsun, onlarlık olsun, Rabbin günü sunusu olsun. Hepsi Rab yani bunu bahset. Ama yani onlarlık almayan ya da şunu almayan kilise çok harika bir kilise diye yani diyen insanlar var. Seoul Üniversitesi'nin önünde böyle kilise vardı mesela. Onlarlık ya da şunu almayan kilise vardı ama yani 300 kişi oraya toplandılar ama biraz sonra o kilise yok oldu. Rabbi bu şekilde inkar ediyor. Geçen hafta KBS televizyonda Çin'de mesela 30 yıl önce hiç Müslüman yoktu ama şimdi artık yüz binlerce kişi mesela Müslümanlar oluyor. Bir saattir ve sonraki günde yani iki gündür yani o program yaptı İslam hakkında. Ben çok şaşırdım, çok yani korktum. Çünkü onlar ilk okuldan liseye kadar ne kadar eğitim alıyor. Onlar Kur'an okurken, ezberlerken ne kadar çok çabalıyor ve çok iyice yani onu yapıyorlar. Eğitim alıp yapıyorlar. O yüzden onlar bir kere müstelenince iyice sadece 30 yıl oldu ama sıfırdı ama şimdi artık yüz binlerce kişi mesela Müslüman oluyor. Sanki çok komando gibi çok yani korkunç. Orada eğitim alanlar yani hepsi o şekilde. O zaman ben düşündüm ki şimdi artık en son olarak onlar Hristiyanları yok etmeye çalışıyorlar aslında. Çünkü niçin? Onların Tanrı tek Tanrı oluyor. Tanrı tektir diyorlar. Ama nasıl insanın vücudundan çıkan kişi Tanrı'nın oğlu olabilir diye düşünüyor. O yüzden Hristiyanlığı yok etmek Tanrı'nın isteği olduğunu söylüyor. Vahiy 12:7'de ne diyor? İsa'nın tanrılığa sahip olanlarla savaşma için esdeha denizin şairinde oluyor diyor. Yani Hristiyanlığı yok etmeye çalışan din Müslümanlıktır. Yani o amaçla başlamış. Şimdi onlar yani %100 böyle iyice eğitim alıp büyüyor. O zaman yani dayanabilecek şey İsrail 12 oymağından 144 bin kişi oluyor. Vahiy 14 birden altıya kadar gördüğünüz zaman kuzu nereye giderse ağrısına gider diyor. İsa Mesih tarafından kurtulmuş ve ilk meyve olarak sonuna kadar devam eder diyor. Ve ruhsal olarak hiç yoldan sapmamış kişi. Ağzında yani yalan olmayan kişi sadece 144 bin kişiye 144 bin kişi oluyor diyor. Dolayısıyla Müslümanlar tamamen iyice yani ona benzeyen eğitim alıyorlar ama biz mesela ilk bir dirilişe katılacağız diye bekliyoruz ve bunu umut ediyoruz ama en azından bu duvarı geçmemiz lazım ki yani biz de İsrailler gibi 144 bin kişi gibi olmamız gerekiyor. Bu Müslümanlık yani duvarını geçmek gerekiyor ama gerçekten geçebilir mi? Bir kişi olsa da acaba yani bunlar gibi olan acaba var mı? Yani bu kişi 100 kişi de birine kadar bile yani böyle yani yenebilen kişi acaba var mı? Ben yani onu düşündüğüm zaman çok korktum. Ne kadar biz Tanrı'ya ne kadar söz verdik? Baptist araçlarıyla söz verdik, iman itiraf yaptık ve ama ne kadar çok onu hor görüyoruz. Rab bize ne öğretti? Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın. Biz Rab'bin duasını yaparken o şekilde dua ediyoruz. Rab böyle dua edin diye öğretti. Yani bu şekilde dua edin derken sadece bunu ezberleyin anlamına gelmiyor. Bunu yerine getirin anlamına geliyor. Tanrı'nın adı benim araçlığıyla kutsal kılınması gerekiyor. Tanrı'nın adı ailemiz araçlığıyla kutsal kılınması gerekiyor. Tanrı'nın adı soyumuz araçlığıyla kutsal kılınması gerekiyor. Tanrı'nın adı kilisemiz araçlığıyla kutsal kılınması gerekiyor. On emirinden üçüncü emiri ne diyor? Herhangi bir kişi olsun Tanrı'nın adını hor gören kişi günahsız bırakılmaz diyor. İnsanın bütün günah yani ne kadar çok kötü olsa da bütün yani kötülük yapsa da bağışlanabilir. Mesela haydut, katil yani bu dünyada olmaz diye çamaha gerilen haydut bile de gerçekten günahından bağışlanabilir ve kurtulabilir. Ama Tanrı'nın adını hor görenler günahlı oluyor diyor. Tanrı'nın kanıyla da onu bağışlayamaz. Kutsal kitap ne diyor? Gerçek öğrendikten sonra bile bile günah işlerse bunun için kurban yok diyor. Çok açıkça bunu söylüyor. Siz kendiniz yani kendinizi kandırmayın. Tanrı'nın sözü sadece bizi gerçekten Tanrı'nın sözü bize teşvik verebilir. Tanrı'nın sözü sadece bize teselli edebiliyor. Tanrı'nın sözü sizin imanınız yani aynı değilse teşvik alamazsınız. Teselli bulamazsınız. Açıkça söylüyor kutsal kitap. Sen Tanrı'nın insanların önünde beni utanıyorsanız ben de seni utanacağım. Meleklerin önünde seni utanacağım diyor. Gökte melekler var. Meleklerin önünde seni inkar edeceğim anlamına geliyor. Senden utanacağım diyor. Biz uzun zamandır burada yaşıyoruz ama ne kadar parasız olduğum için ya da ben meşgul olduğum için yani bahane yaparak ne kadar Rabbi inkar ediyoruz. Aslında sadece Rab Rab derse de yani olmaz. Yani kutsal kitap ne diyor? Rab Rab diyerek cennete giremez diyor. Tanrı'nın isteğini yerine getirerek girecek diyor. Yani ağzıyla Rab Rab diyor ama Yesaya kitabında ne diyor? Onlar Rab Rab diye çağırıyor ama onların yüreği benden çok uzak diyor. Bugün siz burada ibadete katılıyorsunuz ama yarın ne olacak? Biz geçen 55 yıldır çok gördüm. Bugün burada söz veriyor ama yarın değişenler çok var. Yani çok gördüm ben. Burada yemin ediyor, gözyaş döküyor. Ondan sonra değişenler çok var. Biz bedenimiz gerçekten bedenimiz göklerin egemenliğini biraz olarak alamaz. Bir gün bu bedenden ayrılacağız, terk ediyoruz. Bu beden sonra birkaç saat sonra, birkaç yıl sonra yani toprağa dönecek. Ondan sonra yakılacak ve kül olacak. Ama Tanrı bize verdi iman. Bu sonsuz olması lazım değil mi? Değişmemek gerekiyor. Siz gerçekten canını seviyorsanız, ruhunuzu seviyorsanız şimdiden başlayın. Şimdi ne kadar çok önemli bir yani noktadır. Horoz öterse artık bitti. Horoz ötünce Rab ölüyor, senden çok uzaklaşacaktır. Biz yani ruhsal duyu olması lazım bizde. Ruhsal duyu derken nedir? Şimdi siz bunu inkar ediyorsunuz ve bunu yani ihmal ediyorsunuz. Ruhsal duyu derken ne demek oluyor? Elisa İlyas'a dedi. İlyas köye arınırken İlyas'ın ardından gidiyordu Elisa. O kadar çok yani onun ardından gittiği zaman İlyas ona dedi. Sen ne istiyorsun benden dedi. Yani senden daha çok ruhsal duyu istiyorum dedi. Ruhsal duyu derken nedir? İsa'nın annesi Meryem'e dedi ki sen çocuk doğuracaksın. Adı İsa olacak dedi. Ben erkeği tanımıyorum. Nasıl bu iş olacak dedi. Tanrı'nın söz sana geliyorsa ve kutsal ruh sende çalışırsa imkansız olan yok diyor. Tanrı'nın sözü ruhumuza geldiği zaman bu ne oluyor? Bu esin oluyor. Bu esin oluyor. Bu bizi etkiliyor ve ruhsal olarak bir şey duyuyor. O zaman bu yani esin oluyor. Ruhsal duyu oluyor. Yuhanna 6. bölümde ne diyor? Yaşam veren ruhtur, beden yararsız diyor. Yani bedendeki bir duyu anlamına gelmiyor. Yani ruh Tanrı'nın sözünü alması oluyor. Bedendeki bir duyudan bahsetmiyorum. Sözüm ruhtur ve yaşamdır dedi. Sizde yani ruhsal duyu yok. Bazı insanlar 10 kere kutsal kitap okudum diyor. Yani o kutsal kitap 10 kere okursa ne yarar var? Tanrı'nın sözü kendisini yönetmek gerekiyor. Ruhun yönetimde olması lazım. Sadece kutsal kitabı ezberleyerek ne yapacaksınız? Ruhsal duyu yokken Tanrı'nın sözü bana egemen olması lazım. Beni yönlendirmek lazım. Bana egemen olması lazım. Tanrı'nın sözün bana egemen olmaz. Nasıl yani ruhsal duyu olabilir? Bir ayet bir olsa da gerçekten Tanrı'nın sözü benim ruhum içine gelince o söz ruhsal duyu oluyor. Bir esin oluyor. O yüzden Tanrı'nın sözü gerçekten gelip kutsal ruh çalışırsa. Tanrı'nın adı nedir? Babanın adı, oğlun adı, kutsal ruhun adı oluyor. Onun adını inkar edince baba oğul kutsal ruhun adını inkar etmiş oluyor. Ruhsal duyu yok. Esin yok. Tanrı'nın sözü sadece okuyarak ne yarar oluyor. Yani bunu hepsi yazarsa ne yarar var? Yani o söz bana egemen olmazsa, ruhsal duyu yoksa, esin yoksa. O yüzden her zaman ruhsal duyunu ver, ruhsal duyunu ver diye dua ediyorum. Tanrı'nın sözünü inkar ederek nasıl ruhsal duyunu alabilir? Ruhsal gücünü alabilir. Kutsal kitap ne diyor? İman işitmekte. İşitmek İsa Mesih'in sözünden geliyor diyor. Yani o söyledi ama bugünlerdeki insanlar bunu inkar ediyor. Biz Rabbin soprasını yapıyoruz. Bu bir şaraptır. Biz İsa Mesih'in kanından dolayı zaten kurtulmuş olduğumuzu kuturuyoruz, anıyoruz. Tekrar bunu kuturuyoruz. Şimdi burada her ne kadar yani dindar bir şekilde ayin yaparsa da siz değişemeyeceksiniz. İsa Mesih'in kanı ruhsal duyudur. İsa Mesih'in kanı bir esindir. İsa Mesih'in kanı kırmızı sadece yani diye düşünmemek gerekiyor. O kan ruhsal duyu olması lazım. Ruhsal duyu derken nedir? O kan ben İsa'nın kanı ile ben bağışlandım. Kanda yaşam var diyor. Yaşam var. O yüzden bu günahı bağışlatır diyor. Sonuç olarak biz Tanrı'nın önünde akranıyoruz ve doğru sayılıyoruz. O zaman İsa Mesih ile birlikte Tanrı'nın mirasçı olur. Ruhsal duyu derken İsa Mesih'in kanın yani İsa Mesih'in kan gerçekten Tanrı'nın oğlu olmamızı sağlıyor. Ama siz mesela bu kaşeden içerek lap lap diye zorla mesela ağlamaya çalışıyorsunuz ve duygusal olmaya çalışıyorsunuz. Bu sadece şaraptır. Çamata akıtırılan o kan senin için bir ruhsal güç olması lazım. O kandan dolayı ve bağışlandığım ve O kandan dolayı ben, o kanın sayesinde ben doğru kişi oldum ve Tanrı'nın çocukları oldum ve Tanrı'nın mirasçı oldum. Bunu ikrar etmek gerekiyor ama siz yani o cesaret içinizde var mı? Ne kadar çimli, ne kadar tembel, ne kadar yani bütün umudu kaybetmiş misiniz? İsa Mesih bedenimi ye derken insanlar dedi ki insan nasıl insanın etini yiyebilir diye yıllarca İsa'nın ardından giden birçok insanlar ondan ayrıldı ve tekrar gelmedi diye Yuhanna 6. bölüm de anlatıyor. İnsanın etini niye, nasıl yiyebilir diye çok şaşırarak ayrıldılar. Çünkü ama onlar ruhsal tüyüyle bunu anlarsaydı yani öyle yapmazdı. İsa Mesih dedi ki benim bedenimi yemeniz lazım ki sonsuz yaşam vardır. Sonsuz yaşam olması lazım ki diriliş olur. Dirilmesi lazım ki görebilir. Bedenimi ye. İsa'nın bedeni bizim için bir ruhsal güç olması lazım. İsa'nın kanı bizim için ruhsal güç olması lazım ki Tanrı'nın mirasçı olabiliriz. Onun sözü bizim için ruhsal güç olması lazım ki ben güçlü kişi olabilirim. Sizin duanız da iletilebilir. Sözüm içinizde ise herhangi bir şey olsun iste, dua edin, alacaksın diye Yuhanna 15:7'de anlatıyor. Tanrı'nın sözü ruhsal güç olmadığı zaman nasıl yani dua iletilebilir? Bütün gün boyunca, bütün gece boyunca yani oruç tutarak yalvarsa da alamaz. Ruhsal güç gerekiyor. Horoz ötmeden önce. Dolayısıyla biz gerçekten yani çabalayarak da önceden bunu bildirildi. Oysa biz bunu aklımızda olması lazım. Horoz ötmeden önce, yarın gelmeden önce biz dua ettiğimiz zaman ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne giyineceğim diye dünyadaki maddeler isteyerek yani yalvarıyoruz. Ama İsa Mesih ne dedi? Bugünkü sıkıntı bugün yeter. Yarınki kaygı, yarın kaygılanın. Yarın yani yarının işini bilemezsiniz. Yarın ne olacağını bilmezsiniz diyor. Niçin bugün yarınki şey için kaygılanıyorsunuz diye İsa Mesih söylüyor. Niçin kaygılanıyorsun diye. Sen onun egemenliğini, onun doğruluğunu isteyin diyor. Bugün insanlar gerçekten Tanrı'ya inanmıyorlar. Tanrı'ya inanmak lazım. Dolayısıyla yarın bugün ne aynı değil. Bunu bilmesi lazım. Bunu bilmese mesela dirilmeyebilir, sonsuz yaşam alamayabilir. Kutsal kitapta da diyor, ansızın değişecek diyor. Ondan sonra Rabbi görecek diyor, değil mi? Horoz ötmeden önce, yarın gelmeden önce biz değişmemiz lazım. Gerçekten biz bir kere sabit olmuş bu bağ, yani gevşetmemek lazım. Yani iyice bağlayıp ne kadar dalgalar varsa da, fırtına varsa da yani akıntıya kapılıp sürüklenmemek gerekiyor. Müslümanlar yani müsterlerken yani canını vererek yapıyorlar. Rab bize kanımı iç. Bunu müsterlemektir dedi ama biz gerçekten yani canını vererek, kanını vererek, bedenini vererek yani Tanrı söylüyor ama siz işitmiyorsunuz. İşitseydiniz burası dopdolu olacaktır. Bütün gayretle can kurtarmaya çalışacaktır. Biz de mesela kanını döküyormuş gibi müsterleyebilirdik. Hepimiz yerden kalkalım. Yarın gelmeden önce Rab hepinize söylüyor. Yarın gelmeden önce, horoz ötmeden önce sen beni inkar edecek. Rab hayır öyle değil, ben gerçekten Rab'i inkar etmemi istiyorum. Herhangi bir durum, herhangi bir ortam olsun, herhangi bir şartlar olsa da ben seni inkar etmeyeceğim. Gerçekten Rabbin önünde dürüst bir şekilde, çok güçlü bir şekilde bir imana siz yalvarın. Hep beraber yumruk yaparak 5 kere ruhum ruhsal olalım, ruhsal olalım diye. Hep beraber diye. Rabbin kanı ruhsal güçtür. Rabbin kanın ruhsal gücüne sahip olalım. Sözün ruhsal gücüne sahip olalım. Kutsal ruhun gücüne sahip olalım. Ruhsal olalım diyorum. Hep beraber ruhum ruhsal olalım diyelim. 5 kere ruhum ruhsal olalım. Ruhum ruhsal olalım. Ruhum ruhsal olalım. Ruhum ruhsal olalım. Ruhum ruhsal olalım. Ruhsal olması lazım ki ruhu mutlu olabilir. Ruhum kutsal ruhla mutlu olalım diyelim. Ruhum kutsal ruhla mutlu olalım. Ruhum kutsal ruhla mutlu olalım. Ruhum kutsal ruhla mutlu olalım. Gözümüzü kapatalım. Ondan sonra siz gerçekten Rab seni söyle, sana söyledi. Şimdi itiraf edeceksin. Rab ben asla seni inkar etmeyeceğim. Rabbi terk etmeyeceğim. Senin ruhu şimdi senin ruhu yalvaracak ama Rab sana bakacak. Ondan sonra söyleyecek. Bugün horoz ötmeden önce, yarın gelmeden önce sen 3 kere beni inkar edebilirsin. Rab ben asla seni inkar etmeyeceğim. İnkar edemem. İnkar etmeyeceğim. Ben de gerçekten bunun için yardım et. Bende çalış diye hep beraber dua edelim.